Ayrım 16, Işık Taşı 1, Suskun Nefer, Christian Jacques, Sayfa 211. 41. Bölüm. Tan yeri ağarırken Cesur Panep ve Suskun Nefer hala Panep'in loncaya kabul edildiği tapınağın kapısında oturuyorlardı. Mısır kültürünün başlangıcından beri onu yükseltmeye çalışan bilgelerin ve firavunların ruhlarının sonsuza dek yaşadığı yıldızları seyre dalmışlardı. Panep arkadaşına daha önce bu ayinlere katıldın mı diye sordu. Evet, aynılarını yaşadım. Ya eşin? O da köydeki diğer kadınlar gibi. Kadınların hepsi. Hathor'un rahibeleri loncasına aitler ama içlerinden birçoğu ilk aşamayı geçemiyor.
Çok var mı?
Muhtemelen.
Zanaatkarlar da mı?
Tabii ki ama mühim olan bizim bir ekip kurmamız. Görevimiz ne olursa olsun aynı gemide seyrediyoruz ve herkesin belli bir vazifesi var.
Benimki ne olacak?
Önce kendini yararlı kılmalısın.
Başkalarına mı?
İşe ve ayrıca loncanın üyelerine.
Bu iş nedir Nefer?
Kraliyet mezarlığının ve kapsadığı her şeyin inşaatı. Onun sayesinde görünmeyen her şey yeryüzünde var olur ve yeniden dirilme olayı gerçekleşir. Ama payımıza düşeni yapmadan önce öğreneceğimiz çok şey vardır.
Nihayet resim çizip boyayacağım.
Senin için en acil olanı köy çocuklarıyla beraber okuma yazma öğrenmendir.
Ben çocuk değilim diye karşı çıktı Panep.
Yazı sanatın temelidir ve senin kaybedecek zamanın yok. Kendhir bazen aşırı titiz ve ciddi bir hocadır ama öğrencilerini iyi yetiştirir.
Madem ki bunları yapmam gerekiyor, yeni adımın anlamını biliyor musun?
Panep usta demektir. Bu ismi sana ulaşılması imkansız bir amacı belirlemek için ekip şefi Neb vermiştir. Senin bir usta olmaktan vazgeçmeyeceğine ve başarısızlığa uğradıkça enerjini harcayacağına inanmıştır. Bir gün huzura ereceksin.
Ekip şefi hayal kırıklığına uğrayacak. Evet, işimde usta olacağım ve ismimin hakkını vereceğim. Bu yükün altında ezileceğimi zannediyor. Ama bana ölünceye kadar sönmeyecek bir ateş sunduğunu bilmiyor.
Yardımcılar surun dışında işe koyulmuşlardı. Yükler eşeklerden indiriliyor. Sabah temizliği için gerekli su teslimatı yapılıyordu. Güneş Cesur Panep'in bunca zamandır hayalini kurduğu yerin hakikat meydanının üzerinde yükseliyordu. Nihayet yüksek duvarlar arkasına sığınan köyü keşfediyordu. Diğer duvarlar daha alçaktı ve ender olarak ancak şiddetli sellerin neden olduğu, çamur ve taş baskınlarına mani olmak için iri taş yığınlarından meydana gelen bir su basmanı inşa edilmişti. En kuvvetli sel sularına 500 metre uzaklıkta yer alan köy, görüşü kapatarak meraklıların bakışlarından koruyan tepelerle çevrili eski bir dere yatağındaki ıssız küçük vadinin tamamını kaplıyordu. Büyük Ramses'in milyonlarca yıllık tapınağı ile ilk tanrıların yattıkları kutsal Ceme tepesine eşit uzaklıkta olan, bazen zanaatkarların kent diye isimlendirdikleri yer dünyanın dışında kalmış, Nil Vadisi'nin ıssız bir yöresiydi. Batıda bir yar, güneyde ana tapınağın dayandığı kayalıklı bir duvar. Kuzeye doğru vadinin çıkışı ile ekili arazilere doğru uzanan hafif bir yokuş bulunuyordu. Köyün iki yanında iki yeraltı mezarlığı düzenlenmişti. Doğudaki üç katlı olarak planlanmıştı. En alt kat çocuklara, orta kat yeni yetmelere, en üst kat yetişkinlere aitti. Batıdaki de aynı şekilde basamaklarla oluşturulmuştu. Güneşin karşısındaydı ve içinde en güzel tapınakları barındırıyordu. Burada hayat, ölüm ve ebediyet hem doğal hem doğaüstü bir ahenk içinde sıkı sıkıya birbirine bağlıydı. Köyün arazisinde sunaklar, loncaya ait tapınaklar, ibadet yerleri, sarnıçlar, ambarlar ve kutsal olan olmayan başka binalar da yer almaktaydı.
Nefer gel dedi, seni evine götüreyim.
Bir evim olduğunu mu söylemek istiyorsun? Küçük bir bekar evi, harika bir ev olduğunu sanma.
Senin de var mı?
Senden daha şanslıyım çünkü daha bakımlı. Seçme şansımız yok. Evi bize veren mezar katibi, ekip şefi de toplantı yaptığımız tapınakta bize bir yer tahsis ediyor.
Gerçekte yönetici kim?
Mezar katibi Kenhir ve iki ekip şefi, loncamız bir gemiye benzediğinden mürettebat demem gerekir. Yetkin Nep sağ tarafı sancağı, Kaha'da sol tarafı iskeleyi yönetiyor. Sen ve ben çırak olarak sağ tarafın ekibinde işe alındık. Burada uzun senelerden beri ikamet eden ve bilgi sahibi olan arkadaşlarımıza saygı göstermemiz gerekir. Kaç kişiyiz? Bugün 32 zanaatkar var. 16 sağ tarafın ekibinde, 16 da sol tarafın. Eskiden bu sayı daha fazlaydı, 50'lere kadar varıyordu. Ama ölenler ve başka yerlere gidenler oldu. Firavun birbirine bağlı ve tutarlı bir takım istiyor. Senin kabulün de benimki gibi mucize eseri. Çırak olduğumuz sürece gerçekten çağrıyı duyanlar sınıfına girebilmemiz için sessiz kalmamız gerekir. Hangi meslek dalına girdin? Yontma kalemini kullanmasını bilen en sert kayayı bile yarabilecek ama aynı zamanda aydemirle ince heykeltıraşlık yapabilecek nitelikteki taş yontucularının sınıfına girdim.
Seçimi sen mi yaptın?
Resme kabiliyetim yok diye cevapladı. Bana hep taş yakın geldi.
Benim için resimden başka bir şey olamaz.
Ya ekip şefi sana başka görevler verirse? İri yarı genç memnuniyetsizliğini saklayamadı.
Benim kesin bir amacım var, kimse beni bundan döndüremez.
Yetkin Neb aksidir ve emirlerine uyulmasını ister. Son çırak sen olduğuna göre boyun eğmek zorundasın.
Arkadaşım olduğuna göre bunun imkansız olduğunu biliyorsun. Ekip şefi olması beni korkutmuyor. Benden ne beklediğini izah etmek zorunda. Mısır'da kölelik yok ve ben de ilk köle olmayacağım.
Nefer yangına körükle gitmemek için ısrar etmedi. Paneb'in ilk adımları zor olacağı benziyordu. Paneb kuzey-güney yönünde bir ana yolun ve onu diklemesine kesen bir ara yolun geçtiği köyü merakla keşfetti. Surların içinde lonca üyelerinin, ailelerinin ve mezar katibinin yaşadığı 70 adet beyaz ev bulunuyordu. Kuzey kesim en eski yerleşim bölgesiydi ve Tutmusis devrinden kalmaydı. İki arkadaş Ramose'nin güzel evinin önünden geçtiler. Ramose orada halefi ve manevi evladı Kenhir ile birlikte oturmaktaydı. Kenhir'in zanaatkarları kabul ettiği kolonlu bir salonu ve çok iyi donatılmış bir çalışma odası vardı. Paneb sağ ekipteki dinlenen meslektaşlarının bakışını üzerinde hissetti. 4 ila 12 yaşları arasındaki 10 kadar çocuk gevezelik edip gülerek yolunu kesti. Ana yol bir çeşit kavşağa açılıyordu ve iki adam sağa doğru yönelip sonra Paneb'e verilen evin bulunduğu güneye doğru ilerlediler.
Paneb uzun süre eve baktı. Ama bu bir harabe.
42. Bölüm. Duvarları yıkılmak üzereydi. Tahta kaplamalar kemirilmiş, boyalar dökülmüştü.
Nefer ev kötü halde diye doğruladı. Ama köyde inşa edilmiş olması büyük bir avantaj sağlıyor.
Bu bahane Paneb'in öfkesini dindirmedi.
Hemen mezar katibini görmek istiyorum.
Genç irisi davranışının sonuçlarını aldırmadan hışımla sokağa çıkıp hasırının üzerinde oturmuş bir muhasebe evrakını açmakta olan Kenhir'in misafir odasına daldı.
Bu viraneyi bana siz mi verdiniz?
Mezar katibi başını kaldırmadan okumaya devam etti.
Sen çırak Paneb misin? Evet benim. İyi bir yerde oturmak istiyorum.
Oğlum, burada çırak hiçbir şey talep edemez. Dinler ve itaat eder. Karakterinden dolayı başarılı olmakla zorlanacaksın ve ekip yakında seni kovacak. Ona ilk hak veren de ben olacağım.
Diğer zanaatkarlar gibi muamele göremez miyim? Onların doğru dürüst evleri var.
Şu an için sen bir hiçsin. Lonca sana vazifelerinin ilk kurallarını öğretti. Sen törenden ne anladın ki? Köyde daha bir gün bile geçirmedin ve saygın birisi gibi bir eve yerleşmek istiyorsun. Kendini ne zannediyorsun? Güzel yüzünün hatırına sana şarap dolu bir mahzeni olan, lüks bir şekilde döşenmiş, muhteşem bir ev sunulacağını mı sanıyordun?
Bütün meslektaşlarını sızlanmadan ve karşı gelmeden evlerini inşa veya tamir ettiklerini bilmiyor musun? bir ev ve sallanan birkaç duvarla uğraşmak, yüzlerce mutsuz adayın hayal kurduğu olağanüstü bir şanstır. Sen ise yakınacak cüreti buluyorsun, kibrine bir de aptallık katıyorsun.
Kenhir temkinli bir şekilde papirüs evrakta yazılı olan rakamlara göz atarak ruloyu açmaya devam etti. Panep katibi yakalayıp ininden dışarı atarak eşyalarını kırıp dökmemek için kendini zor tutuyor, yerinde duramıyordu.
Hala burada mısın çırak? Viraneni oturulabilir hale getirsen iyi olur. Çünkü sana kimse yardım etmeyecek. Bizim gibi bir loncada işini kendi görmeyene yer yok.
Panep çekip gidince Kenhir rahat bir nefes aldı. Eğer delikanlı şiddete başvursaydı onunla nasıl baş edebilirdi? Sokaktan ilk odanın eşiğine çıkan küçük taş merdivenin basamakları yıpranmıştı. Zamana karşı koyan taşların dışında kuru tuğladan yapılmış olan binanın tamamı yeniden inşa edilecekti. Kirişler ise o kadar zarar görmüştü ki değiştirmek daha iyi olacaktı. Görünüşe göre senelerdir bu viranede oturulmamıştı ve onu tepeden tırnağa temizlemek gerekecekti. Ama mezar katibinin konuşması Panep'in hoşuna gitmiş ve bu harabenin ilk evi olacağının bilincine varmıştı. Birden gözüne bir saraydan daha güzel gözüktü.
Nefer, sana yardım etmeye hazırım dedi.
Kenhir'in dediğine göre bu yasak.
Böyle bir gelenek var ama arkadaşlık da var.
Geleneğe saygı gösterip onarımı tek başıma yapacağım.
Bazı teknik konular gözünden kaçabilir.
Yanlışlar yapacağım ama bu benim şantiyem olacak. Buna mukabil beni öğle yemeğine davet edersen hayır demem. Işığın seni unutabileceğini mi düşündün? Nefere verilen evin dışı yanılsa bile içi bütünüyle onarım gerektiriyordu. Nefer ancak ışığın öküz eti ve kimyonlu mercimek pişirmekte olduğu mutfağı düzenleyebilmişti. Dumanlar çatıda açılan yuvarlak delikten çıkıyordu. Panep aydınlık gülümsemesiyle ölüyü bile diriltebilecek genç kadının güzelliği karşısında bir kez daha çarpıldı.
Hala oturacak bir yerimiz olmamasına rağmen evimize hoş geldin. Şahane evine bayıldığına eminim.
Panep kahkaha attı.
Işık, beni iyi tanırsın. Dün yıldızların altında uyuyordun. Bugün ise üzerime çökecek eski tuğlaların ağırlığı altında ezilme riski taşıyorum. Aman neyse, şimdi sizinle birlikteyim. Açlıktan ölüyorum.
Cesur Panep hayatının en iyi yemeğini yedi. Ekmek kıtır kıtır, et tam kıvamında, mercimekler yumuşacık, bira pek hoştu. Keçi peyniri de ziyafeti tamamlıyordu. Işık, yarın sabah tayınını almaya gideceksin dedi.
Her gün böyle mi yeniyor?
Bayramlarda daha da iyi.
Bu loncaya girmenin neden bu kadar zor olduğunu şimdi anlıyorum. Bedava bir ev, bol yiyecek, heyecan verici bir meslek. Sanırım yeryüzündeki cenneti keşfettim.
Nefer yine de temkinli ol diye öğütte bulundu. Buraya girmek çok zor ama buradan çıkmak çok kolaydır. Eğer ekip şefin senden memnun değilse seni Kenhir bile tutamaz. İkisi birlikte seni hemen kovarlar.
Yetkin neble nasıl anlaşıyorsun?
Sert, otoriter ve en ufak hatayı bile hoş görmeyen bir adamdır. Dürüst olmak gerekirse seni pek tutmuyor ve hiçbir aykırılığına müsaade etmeyecektir.
Diğer ekibe geçmek mümkün mü?
Böyle bir davranışta bulunmamanı tavsiye ederim. Bu her iki ekip şefinin de hoşuna gitmeyecektir. Ve Kaha yetkin nepten daha çekilmez olacaktır.
Tamam, pes ediyorum.
Işık, niçin bu ilişkileri bir savaş gibi ele alıyorsun diye sordu.
Soru Cesur'u şaşırttı. Her an her yerde mücadele etmek gerekir. Ekip şefi beni ezmeye çalışacak ama başaramayacak.
Keşke amacın daha üstün işler başarmak için kendini yetiştirmek olsaydı.
Ben gencim Işık ama artık boş hayaller peşinde koşmuyorum. Kişiler arasında sadece kuvvete dayalı ilişkiler vardır.
Aşkı unutuyorsun.
Panep bakışlarını tabağına dikti. Sen ve Nefer eşsiz bir çiftsiniz ama bir örnek teşkil edemezsiniz. Sen Hator rahibesisin değil mi?
Genç kadın, ilk günümden beri her gün dua etmek için kutsal yere gidip tapınağın mezarlığındaki sunağa bırakılan bağışları topluyorum. Köyde hayat farklı, çiftler, bekarlar, çocuklar var ama evlerimizde birer mabet ve zanaatkarlar ile eşlerinden başka rahip ve rahibe yok. Karşılıklı ilişkilerimizde günlük hayat kutsallıkla iç içe olduğu için bu köyün duvarları içinde Mısır'ın gizemli kalplerinden birinin attığını hissettim. Bize gizemi sınamamız, tadına varmamız, müziğini dinlememiz öğütlendi ve bu bizim kaderimiz. Bu ekip şeflerinin de bunu istemelerine bağlı. Işık devam etti. Kısa bir süredir burada oturuyorum ama hakikat meydanının görülmez yasalarını idrak etmek için sebatın önemli bir erdem olduğunu biliyorum. Sebat karşılığını beklemeden veren bir annedir ama kalbimiz ona kucak açacak kadar erdemli midir? Genç kadının sözleri Paneb'i alt üst etti. Lonca'ya alınışının bile değiştiremediği ve o ana kadar dünyaya bakışını hep karartan perde yırtıldı. Çağrıyı duymasına rağmen bu mütevazı köyün böylesine geniş bir dünya olacağını ve hala kendisinin gerçek değerini algılayamadığı kadar çok hazine ihtiva edeceğini tahayyül edemiyordu. "Nefer, bu gece burada kalacak mısın?" diye sordu. "Hayır, evimle ilgilenmeliyim. Aksi takdirde Işık ve sen benden utanç duyarsınız." "Sana her an yardım edebileceğimi bir kez daha hatırlatıyorum." Tek başıma başaramazsam yeteneksizliğimden utanç duyacağım. Bazen bir budala gibi davrandığımı itiraf etmeliyim. Ama bu viraneyi iyi bir hale getirmenin benim ilk sınavım olacağını anladım. 43. Bölüm. Mehi'nin büyük bir ustalıkla sürdürdüğü çalışması beklenen sonuçları veriyordu. Kendisinden idari ve askeri bir düzenleme yapması istenmiş ve Teb ordusunun başkumandanı rütbesini elde etmek 3 ayını bile almamıştı. Favori silahı olan jurnalciliğe maaş zammı, erken emeklilik, kışlaların modernleştirilmesi gibi askerlerin hoşuna gidecek bir sürü vaat de ekleyerek yavaş yavaş diğer üst subayların ayaklarını kaydırmayı başarıyordu. Mehi vaatler yerine getirilmediği zaman yönetimi ihmalkarlık ve riyakarlıkla suçluyor, yetkili makamlar nezdinde askerlerin haklarını aramaktan vazgeçmeyeceğini söylüyor, onlar adına üzülüyormuş gibi yaparak zavallıları kandırıyordu. Buna karşın yetkili makamların huzurunda da askerleri ayak takımı olarak gördüğünü söyleyerek yerden yere vuruyor ve sundukları hayat şartlarından fazlasıyla yararlandıklarını dile getiriyordu. Yeni başkumandanın atanması en üst kademeden en alt kademeye kadar iyi karşılanmıştı ve Mehi her akşam Teb'in ileri gelenlerinden birini yemeğe davet ederek ününü koruyordu. Bu kişi hakkında önceden bilgi edinerek onu pohpohluyor ve çok etkiliyordu. Misafirleri evinden ayrılırken Mehi'nin sıra dışı ve özverili bir insan, övgüye layık bir kumandan olduğu fikrine varıyorlardı. Sevimli ve şen şakrak, can sıkıcı olmamak için oldukça yüzeysel davranan, kırıtıp cilve yaparak asık suratlı subayları yumuşatan Serkeeta da mükemmel ev sahibesi rolünde harikalar yaratıyordu. Oysaki bir manga hizmetçiye hükmeden Serkeeta, onlara karşı saldırgan ve acımasız patroniçe yüzünü gösteriyordu. Mehi ve Serkeeta gözde bir çift olmuştu. Teb'in ileri gelenleri onların evine davet edilmeyi sabırsızlıkla bekliyordu. Komutan hala güçlü ve kendisini mesleğinden edecek kadar kurnaz olan belediye başkanının önüne geçmemeye yine de özen gösteriyordu. Mehi karşılaştıkları zaman mütevazıyı oynuyor, sadece makul ve sınırlı hırslarını gözler önüne seriyordu. Zaten aşiret kavgalarına bulaşmış bir belediye meclisi veya divan üyesi olmaya da niyeti yoktu. Belediye başkanını ön planda tutarak onu bu şekilde idare etmek daha iyiydi. Kalıcı bir iktidar ancak kendini ağırdan satıp başarısızlıkların sorumluluğunu budalaların sırtına yükleyerek sağlanırdı. Ziyafet her zamanki gibi işe yaramıştı. Ambar başkatibiyle çirkin, kibirli ve zengin karısını tıka basa ete ve pastaya boğup, vahaların soğuk beyaz şarabıyla da onları hafifçe sarhoş ettikten sonra konuşturmayı başarmışlardı. Böylece mehi zamanı gelince kullanacağı buğday stoklarının yönetimi hakkında bazı gizli bilgiler edinmişti. Kumandan karısına haşim bir hareketle sarılarak, "Nihayet gittiler," dedi. "Bunlar haftanın en sıkıcı misafirleriydi ama ileride çok işimize yarayacaklar."
"Sevgilim, sana önemli bir haberim var."
"Çocuğumuz mu olacak?"
"Bildin."
"Bir oğlan, bir oğlum olacak. İdrar tahlili yaptırdın mı?"
"Henüz yaptırmadım. Kız olursa hayal kırıklığına uğrar mısın?"
"Tabii ki hayır ama bana bir erkek evlat vereceğinden eminim."
Birden Mehi'nin neşesi sönüp suratı asıldı. "Babanın sevincimizi paylaşmasını çok isterdim. Oysa gitgide kötüleşiyor. Üzülmesin diye son raporlarını değiştirmek zorunda kaldım. Doktoru bile ilaç verdi mi?"
"Talimatıma uyarak babama hastalığından bahsetmedi. Zaten babam hastalığıyla mücadele etmekten aciz ve doktor da sadece zayıf bulduğu kalbine tedavi uyguluyor. Heyecanlanması yasak."
"Korkuyorum Serketa. Bir çocuğumuzun olacağı bu sıralarda bütün çabalarımızı mahvedecek korkunç bir hata yapmasından korkuyorum. Çocuğumuzun geleceğini düşünmeliyiz aşkım."
"İçin rahat etsin. Bir avukatla irtibat kurup sorunumuzu ilettim. Tabii ki gizli tutulması koşuluyla."
"Bu konu hakkında ne düşünüyor?"
"Babam aklını kaybedip servetimi harburup harman savurduğu takdirde başvurabileceğimiz bir sürü yasal yöntem var. Ancak bu da yetersiz. Malları tek elden idare edebilmem için onun deli olduğunu ispat etmemiz gerekiyor."
"Mal mülk ayrımı ile ilgili sözleşmemiz devam edecek mi?"
"Mirasçımız olmasaydı bu en iyi çözüm olabilirdi. Şimdi durum farklı. Biz mükemmel bir çiftiz. Senden bir çocuğum olacak ve sen çok iyi bir yöneticisin. Babam ortadan yok olduğunda veya hiçbir eyleminden mesul tutulamayacağı kabul edildiğinde bu sözleşmeyi iptal edeceğim ve her şeyi paylaşacağız."
Mehi Serkete'ye aç bir kurt gibi sarıldı.
"Harikasın. Bir sürü oğlumuz olacak."
Serketa durumu uzun uzun tahlil etmişti. Babası yaşlanıyordu ve artık daha fazla zengin olmak için de gerekli dinamizme sahip değildi. Yeni patron Mehi'ydi. Dalavereci, yalancı, zalim ve becerikli olan kocası sürekli ilerliyor ve ünü yayılıyordu. Ondan veya bir başkasından çocuk sahibi olmanın ne önemi vardı ki? Serketa çocuklarıyla asla bizzat ilgilenmeyecek ve Mehi aşırı önem verdiği erkeklik gücünün kanıtını gözler önüne serecekti. Boşanma durumunda Serketa servetinin en az üçte birini elde edecek ve kanuni yollara başvurarak kocasından geri kalanını koparacaktı. Mehi mal mülk ayrımı sözleşmesinin feshedilmesini aşık bir kadının duygusal tepkisi olarak görecek ve temkini elden bırakacaktı. Mehi ilerleyip daha da büyüyecek, yani emeğinin semeresini alacak, sonra Serketa da onu bir peygamber devesi gibi yiyip yutacaktı. Ufukta böylesine heyecan verici bir gelecek varken Serketa'nın sırtı yere gelmezdi. "Kumandan, babanın iyileşmesi için her gün tanrılara dua ediyorum," diye günah çıkarttı. "Eğer başına bir felaket gelirse yıkılırım."
"Bundan eminim aşkım. Bu korkunç üzüntüyü atlatman için yanında olacağım."
16. ayrımın sonu. Sayfa 224.